Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle beraber maziye kulak vereceğiz. Programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, usta kalemiyle geçmiş günleri en iyi tasvir eden yazarlardan Refik Halit Karay'ın Üç Nesil, Üç Hayat adlı eseri var. Orada bizzat kendisinin şahit olduğu veya işittiği maziye dair hatıraları nakletmektedir. Sultan Aziz devrinde, Sultanahmet devrinde ve günümüzde yani onun bu hatıraları kaleme aldığı 40'lı yıllarda. Şimdi onun Üç Nesil, Üç Hayat adlı hatırat kitabında unuttuğumuz bazı eşya ve adetler başlıklı bir kısım var. Onu sizlere nakletmek istiyoruz. Çocukluğumuzda yetişip de şimdi artık hiçbir yerde rast gelemez olduğum bazı eşyayı ve bu eşyaya ait teferruatı hayalen gözden geçirmek arzusunu duyduğum günler çoktur. Mazinin fazla tahassür vermeyen, acı vermeyen, zararsız, değersiz safhalarına zihinden bakış can sıkıcı zamanlarda tam bir ferahlama temin etmiyorsa da ne olsa azıcık oyalamaktan da geri kalmıyor. Fikrimce beynimizin de tıpkı midemiz gibi bazen bir bardak serin suya ihtiyacı vardır. İşte o hafif hatıralar dimağınızı memnun etmek ihtiyacıyla böyle bir kadeh ışıklı su yerine geçer. Kafatasımız kurak ve çatlak bir Temmuz toprağı gibi onu adeta zevkle emer. Yumuşar, az ve geçici de olsa gene nisbi bir rahatlığa kavuşur. Madem ki fikrimizi su teşbihiyle, su benzetmesiyle anlatmaya kalkıştık, size evvela fıçıdan bahsedeceğim. Eskiden her kırılıp dökülmeye müsait eşya gibi damacana dahi dedelerimiz rağbette değildi. Su menbaalardan fıçılarla getirilirdi. Fakat ben eski zamanın iyi ve kötü her adet ve usulüne candan bağlı, mutaassıp bir mazi perest olmadığım cihetle burada fıçı metinde bulunmayacağım. Yani fıçıları methetmeyeceğim. Fıçıların birçok mahzurları vardı. Evvela içlerinde su kalmazsa kuruyup bir kalburdan farkı kalmazdı. Nitekim pek iyi hatırlarım. Bu vaziyete düşen fıçıları ara sıra şişsin diye havuzlara atarlardı. Ben de bir değnekle onları sağa sola iter, gemi yerine yüzdürürdüm. Bazen bakardım, üstüne kurbağalar çıkmış, aç ve takati tükenmiş kazazedeler gibi hareketsiz gözleri baktıklarını görmez bir halde. Mütevekkil duruyorlar. Havuza tekrar atlamalarına meydan vermeden fıçıyı üzerlerindekilerle beraber gene yüzdürebilmek. Bu, keyfine doyamadığım bir eğlenceydi. Yazık ki her eğlence gibi uzun sürmezdi. Bu fıçıların ikinci mahzuru, fıçılarda su bırakılamazdı. Zira bu suya biraz sonra yeni yıkanmış tahta ev kokusu sinerdi. Fakat asıl mahzur tıpalarında idi. Biri üstünde, öbürü yanında. Yani birincisi hava vermek, ikincisi boşaltmak için açılmış olan deliklere tam uygun tıpa yoktu. Sucular veya uşaklar o tahta tıpalara ellerine geçirdikleri paçavraları sararak suyu sızmaz hale getirmek mecburiyetinde kalırlardı. Binaenaleyh bütün su murdar olur, yani kirlenir, mikropla dolardı. Nasıl olur da titiz hanımlar buna müsaade ederlerdi? Görenek denilen şey, ekseriye her endişenin önüne geçen bir körlüktü. Su menbaalardan böyle fıçı ile getirilirken, şehirdeki çeşmelerden evlere kırba ile ve sakalar vasıtasıyla su taşınırdı. Bugün fıçı, şarap, sirke, bira vesileleriyle yine kullanılıyor. Kırba ise artık büsbütün unutulmuştur ve istimalden kalkmış, kullanımdan kalkmış münasebetsiz bir kaptır. Simsiyah, sırılsıklan bir tulumdu bu. Gene bu derinin uzanmış kısmından teşekkül eden dar bir ağzı vardı. Saka onu sırtına vurur, fakat rutubeti ciğerlerine geçmesin diye yine deriden bir yelek giymeyi de ihmal etmezdi. Çeşmeye yanaştı mı, kırbanın ağzını musluğa yanaştırır, doldurur, sonra bu ağzı kıvırır, bıngıl bıngıl şişmiş olan tulumun, yani kırbanın üst kısmına, su hizasının yukarısına bir iple takardı. Kırba sevimsiz, hatta içi çıkarılmamış bir işkembeye benzemek itibariyle çirkin bir şeydi. Ama hem doldurma hem boşaltma cihetinden pek pratikti. Sırttan indirmeye, elde taşımaya, başkasının yardımına lüzum bırakmazdı. Saka eve girince küpün kapağını kaldırır, kırbanın ağzını çevirdi mi su kısa bir müddet zarfında lok lok bu deri kaptan toprak kaba nakli mekan ederdi. Ondan sonra tebeşirle kapı pervazına çizgi çekmekten başka içi kalmazdı. Yani kaç kırba su getirmişse kapının pervazına o kadar tebeşirle çizgi çekerdi, ona göre parasını alırdı. Mayi kaplardan sonra eşya taşımaya yarayan daha bir takım kaplar vardı ki nesli tükenmişlerin başında evvela harar gelir. Harar, sert tüylü, seyrek dokunmuş, yörük çadırı kumaşından kocaman bir çuvaldı. Göç esnasında hemen hemen münhasıran yalnızca şilte konmaya yarardı. Şilte insanların yattığı küçük döşeklere denir. Eskiden böyle karyolalar falan yok. Gece yatılacağı zaman yüklükten şilteler çıkarılır, yere yayılır, millet üzerinde yatar, sonra tekrar ondan rulo yapılıp yüklüye konurdu. İşte harar bu şilte koymaya yarardı. Hararsız kibar göçü olmazdı. Sayfiyeye taşınma veya kışlığa dönüş zamanı hararlar dolaptan çıkarılır, içlerine şilteler tıka basa yerleştirilir ve ağızları çuvaldızla dikilerek öküz arabalarına yerleştirilirdi. Bazen yolda tekerleklerin veya sırıkların temasıyla bu hararların delindiği, yendiği de olurdu. Onun içindir ki 3-4 senede bir hararlar tamirciye gönderilir, delik yenmiş yerleri örülür, gene yerlerine istif edilirdi. Zaman ile hararın yerine Avrupa mamulatından bezler, bilhassa Amerikan bezi kaim oldu, yerleşti ve bunların yerini de hurçlar aldı. Heybeyi hepimiz biliriz. Bu kap daha ziyade at ve eşek sırtındaki nakliyatta kullanılırdı. Sırtta da taşınabilirdi ama pek köylü ve leblebici işi olurdu. İstanbul'un ufak sınıf ahalisi gündelik eşyalarının nakil için gayet ince, hasırdan örülmüş, iki kulplu, pek zarif, pek hafif, aynı zamanda mukavemetli, dayanıklı zembiller kullanırlardı. Zembil, yayan gidenlerin eşya çantası idi. Merhum Zembilli Ali Efendi'ye evrak dosyası ve posta kutusu vazifesini de görmüştü. Onun için Zembilli Ali Efendi derler. Çoktandır göze görünmez oldu bu zembiller. Şimdi file veya denize gidenlerin elinde gördüğümüz gibi su geçmez bezden gırgırlı saklar tercih ediliyor. Zembilin adisine kazevi yani kamış sepet denir. Mısır'dan pirinç işte bunların içinde gelirdi. Pek nadirleşen bir şey de enfiye. Babam eski Mısır çarşısı civarında ara sıra bir küçücük dükkana uğrar, kalın kurşun kağıtlı paketlerden isimlerini sayarak muayyen dirhemlerde enfiye alırdı. Dirhem o zamanki hafif şeylerin ölçüldüğü bir ölçü birimidir. Ertesi sabah bu iri kıyım tozları Pembe Sabah gazetesinin üstüne yayar, su ve pek az miktarda Atkinson kolonyası serpiştirdikten sonra bir gümüş kaşıkla iyice karıştırır, uvar, yoğurur, ezer, tekrar kabartır ve toprak bir kavanoza koyardı. Hatırımda kaldığına göre kapağını örtmeden önce kavanozun üstüne enfiye nemli kalsın diye yaş bir tülbent yerleştirmeyi de unutmazdı. Bu muamele esnasında ben havasından aksırırdım, o gülümserdi. Zaten enfiye de malum aksırmayı temin ederdi. Aksırmak çok makbuldü. İnsan ferahlar, rahatlar malum. Hem de eskiden aksırmak doğru sözlü olmanın alametiydi. Bir kimse bir şey söyledikten sonra aksırırsa sözünün doğru olduğuna delalet ederdi. Hoş, babam reji sigarası da içmezdi. Zevk ehliydi. İskeçe'nin en nefis tütünlerinden getirtirdi. İskeçe Batı Trakya'dadır. Ve sigaralarını evde yaptırırdı. Ama kendisi sarmak yahut Bonmarşe'de satılan el makinalarıyla bizzat yapmak suretiyle değil. Eve iki usta Yahudi gelirdi. Selamlık tarafında bir oda ayrılır, oraya bir boş masa konur, tütün sargıları açılır, harman yapılır. Sonra halis pirinçten mamul job kağıdı ile bu ustalar verilen numuneye göre ve beni hayrete düşüren bir süratle sigaraları sarmaya başlarlardı. O ne el çabukluğu iyiydi. Kağıdın serilişi, tütünün doluşu, kola ile yapıştırılışı seyre layık bir marifetti. Fakat Yahudiler odada kendi başlarına yalnız bırakılmazdı. Emniyetli bir adam gözcülük ederdi. Zira işlenen tütün öyle piyasada temini mümkün olan metalardan değildi. Dirheminin bile zayi edilmesine, kaybedilmesine rıza gösterilmezdi. Üç dört senede bir eve getirilen ustalar arasında bir de ihtiyar kürkçü hatırlıyorum. Kulaktan atma fakfon gözlüğünün yani gümüşümsü gözlüğünün burun üstüne gelen kemerli yerine zahir acıtmasın veya nasır yapmasın diye bir bez parçası sarmış, daima iki diz üstü dolaşan bir acayip adamdı. Kadınlara ve erkeklere mahsus cins cins kürkler birer birer yere, bir beyaz yatak çarşafının üstüne yayılırdı. Kürkçü bunları pek dikkatle evirir, çevirir, düşünür, sonra yazı parçalarını yakadan eteğe, önden sırta geçirir, diker, tarar ve icap ediyorsa kaplarını da değiştirir, yenilerdi. O devirde kürklerin tüylü taraflarını kadınlar dahi kürklü erkek paltoları gibi iç tarafa getirirler, o şekilde giyerlerdi. Sadece kürk, kol kapaklarından ve yakalarından bir miktar sarkmak suretiyle cismini belli ederdi. Yalnız, yeşil ördekbaşı kürklerin dış tarafa gösterilmesine, getirilmesine cevaz vardı. Bunların en makbulü de Bosna'dan gelenleriydi. Değerli dinleyiciler, şimdiki gibi ısınma aletlerinin olmadığı, büyük odaların, yüksek tavanların hüküm sürdüğü bir zamanda kürk insanlar için vazgeçilmez bir elbiseydi. İnsanların soba da yansa, ocak da yansa hiçbir zaman rahat ısınamayacakları için herkes kürk giyerdi. Ve Muharrerimizin dediği gibi bu kürkler elbisenin içine getirilirdi. Bu bir ısınma vasıtasıydı. Çok kimse bunları lüks vasıtası olarak görmüş. Hatta Osmanlı devrinde çok şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Sultan İbrahim devrine Samur devri adını vermiştir. Lale devri der gibi. Halbuki zaten eskiden herkes, kadın erkek, fakir zengin kürk giyerdi. Ben mum makasına o kadar yetişmedim ki Mektebi Sultani'de elime verilen Fransızca bir kelime kitabında bu isme rast gelince şaşaladım. Bu makasın uzun uzun, arşın arşın mumları kesip küçültmek için kullanıldığına hükmetmiştim. Fakat sonradan öğrettiler. İspermaçet mumunun bulunmasından evvel fitiller kendiliklerinden bükülüp yanmak suretiyle küçülmezlermiş. Alevi artıp İs vermemesi için 1/2 o fitilleri kesmek lazım imiş. Kesilen parça da makasın yanındaki ufak depoya düşer, el ve şamdan kirlenmezmiş. Yani çok faydalı, kullanışlı bir alet imiş. Kahve çömleğine yetiştim. Yenileri bu da nedir diyecekler. Kahve konmaya mahsus bir kap mı? Hayır. Gayet münasebetsiz ve sıhhat kaidelerine uymaz bir şeydi. Su dolu bir çömlekti. Telveli fincanlar bunun içine sokulur, gıcır gıcır yıkanır, tertemiz tülbentlerle kurulanır, sözüm ona temizlenirdi. Asıl tuhafı şu idi. Telveler biraz sonra öyle dibine çöker, görünmez olurdu ki, çömleğe baktığımız zaman o 100 kişinin artığını yıkamış su henüz pınardan getirilip konmuş kadar berrak görünürdü. Mamafi, o telveler kurutulup tekrar kahve yerine kullanılmazdı. Şayet o usul baki kalmış olsaydı, bugün bir cins halis telve çömleği kahvesinin aranıp satın alınması pek mümkündü. Görüyorsunuz ya, eskinin iyisi de vardı, fenası da. Gelecek nesillerin yarın bizim devir için verecekleri hüküm de böyle olacaktır. Bir tarhana çorbası pişirseniz ve babamın böyle söylediği karlı kış sabahının öğlesinde sofraya o çorba konurdu. İstanbul tarhanadan yüz çevirmeye başladı. Neden? Ev kadını, evkileri, ev sevgisi, ev yemekleri merakı azalttığı için. Analarımız yaz ortasında kara kışı düşünürlerdi. Kışın ılık dumanı ile odanın havasını süsleyecek, sofranın keyfini getirecek olan tarhana çorbasını ta yazdan hazırlamaya koyulurlardı. Çocukluğumdaki tarhana hazırlıkları hala gözümün önünde ve tertemiz Amerikan bezleri üzerine parça parça dizilip güneşte kurutulan taze tarhananın mayalanmış ekşimtırak kokusu hala genzimde duruyor. Dükkanlarda satılan tarhana eve sokulmazdı. Bunun tertemiz ellerle temiz kaplarda hanımlar, usturuplu hizmetkarlar tarafından yapılması lazımdı. Hatırında kaldığına göre yoğurt, yumurta, un, et suyu, domates yoğrularak bir hamur yapılır. Yarın fen dünyasının bulacağını söyledikleri doyurucu haplar bence bu terkipten, bu katımdan daha kuvvetli olamaz. Sonra bu karışım lokma lokma bezlere sıralanır, güneşte pişirilir, sonra ufalanır, torbalara konur, kilere asılırdı. Oh denirdi. Tarhana işi de bitti. Derken bir sabah gözümüzü açardık ki damlar bembeyaz. Bacalar duman püskürüyor. Kar lapa lapa yağıyor. İçimizde biberli baharlı bir sıcağa, midemizde ise yükte hafif, kaloride ağır bir yemeğe kuvvetli istek var. İşte o zaman böyle derdik. Bir tarhana çorbası istek. Tarhana çorbasına ufalanmış tulum peyniri ve tavada nar gibi kızartılmış zar biçimi ekmek parçaları karıştırmak adettir. İçmesine doyum olmaz. Mideye indiği zaman bütün vücude yumuşak, okşayıcı ve canlandırıcı bir sıcaklık yayar. O kadar ki sofradan başımızı pencereye çevirip kar tipisine sünepe sünepe, içiniz katıla katıla değil meydan okurcasına bakmaya başlarsanız, kendinizi tam manasıyla tok, besili ve hayat güreşine hazırlanmış bulursunuz. Gene böyle karlı günlere ayrılmış yemeklerden bir de keşkek vardır. Et ile buğdayın saatlerce kaynamasından, saatlerce dövülüp helme, macun, kaymak, modern benzetişle krema haline getirilmesinden meydana çıkmış eşsiz bir besin. Tabağa yayıldıktan sonra üstüne kimyon ekilir ve kırmızı biberli tereyağı gezdirilir. Birçok güzel ve özenilmiş yemekler gibi ilk kaşıkta tadını tam alamazsınız. Fakat sonradan yedikçe yemek hırsına kapılır, bitirmekten korkarsınız. Galip Divan'ın da keşkeği överken Kastamonu diliyle şöyle deniyor. Kaşığı al yürü yi, çok güzel açtı keşkek. Alayına yemeğin doğrusu baştu keşkek. Galiba hevle gibi ben sabah akşam yudarım, kullaca nazlı aşa kökten adaştu keşkek. Keşkek, karnımızın üzerine değil, midemizin içine dolanan bir yün kuşak tesiri yapardı. Isımı, sıcaklığı bütün vücuda yayılırdı. Artık boğaz içi anaforları istedikleri kadar sırtımızda dolaşsın, karayel göğsünüzü tartaklasın, kendinizi bir sığınakta zanneder, içten zırhla kaplandığınızı duyar, kayak eğlencesine ve kaydırak oyununa can atarsınız. Eskiler, üstlerine kürk giymesini bildikleri gibi, İçten de ısınmanın yolunu pek iyi bulmuşlardı. Mantıya ne buyurulur? Korkuyorum ki işitenlerin birçoğu o da nedir? Biraz mantoya, biraz mantinatoya, biraz da mantara benzeyen bu kelime. Canlı mı cansız mı? Yenir mi yenmez mi diye düşünmesinler. Bu anlattıklarımız bir yemek kitabına girecek olsaydı, bilmeyenlere mantıyı yağlayıp ballayarak bir anlatır, bir öğer, şeklinden, çeşitlerinden başlayarak tadına kadar öyle göklere çıkarırdım ki, hepsinin fikrine merak salar, midesine bastırılamaz bir iştah açardım. Her taraftan aman yok mu mantı sesleri yükselirdi. Bizde Franklerin spesyalite dedikleri seçme memleket yemekleri yapan lokantalar hiç denecek kadar azdır. Tatar böreği, pirohi, keşkek, mantı bunlar arasındadır. Sonuncusu yani mantı halis muhlis bir Anadolu yemeğidir. Ankara ve Çorum havalisinde en özenilmişi, en çeşnilisi ve en çeşitlisi yapılır. Kurusu, kızarmışı, et suyuyla yumuşağı, yoğurtla yumuşatılmışı. İçleri kıymayla doldurulmuş bu mini mini, yüksük büyüklüğündeki hamur parçaları birbirine eş. O kadar biçimli ve zarifçesine tutturulmuş, kapatılmıştır ki fabrikadan çıkmış sanırsınız. Ve en ince oyaları, halıları, çevreleri, tenteneleri işleyen ve hesap işlerinin hakkından gelen Türk kadınının bir anda yenip yutulacak bir yemeğe verdiği bu emeğe, katlandığı çileye hem şaşar hem hayran kalırsınız. Mantı da sayılı kış yemeklerinden biridir. Sanki mideye, bir sobaya istif edilmiş küçük kıyım antrasit kömürü gibi dizilir. Yavaş yavaş, hesaplı fakat ağırlık vermeden erir. Uzun zaman dayanır, sıcağını eksiltmez. Bana öyle gelir ki karnımda bir salamandıra, yani kömür sobasının mikası arkasında duruyormuş gibi tatlı ve kızıl ışığı gözle görülebilecek raf raf ateş dizileri vardır. İçten ısınmış bir haldeyim ve soğuktan korkusuzum. Göz ısıtan sıcak rengi, ağdalanmış koyu şekeri ve bol ceviziyle bal kabağı bir kış tatlısıdır. Eskiden bu mevsimde her ev sofrasında birkaç kere yer alırdı. Kabak tatlısını yerken insan kor parçaları yutan bir hokkabaza, bir sihirbaza, bir rifai dervişine benzer. Dudağa dokunuşu soğuktur ama boğazdan geçti mi mideye bir ateştir yayar. Hatta fazla yenirse sıcaklığı damarları kaplar. Kanınıza tutuşmasından çekineceğiniz bir ecza, alkol ve benzin gibi bir şey karıştığı şüphesine düşersiniz. Kış içkileri boza, pekmez, salep, tükenmez, nardenk ve hardaliye. Nardenk, pekmez, hardaliye üzüm şırasıdır. Ben son ikisine, yani pekmez ve üzüm şırasına çoktandır rastlamaz oldum. Tahini şekerle, daha iyisi halis pekmezle karıştırıp iyice dövüp yiyenler de azaldı. Şimdi bir işkembe çorbası biliyoruz. Vaktiyle zengin konaklarında bu çorba işkembeden değil, hindi boynundan yapılırdı. Ve büsbütün başka bir ince çeşne alır, hem tadı artar hem de kabalığı, bayağılığı giderdi. Ama bunu kaç tane hindi harcayarak yaparlardı? O zaman sormak aklımdan geçmemişti. Üzümünü yiyip de bağını sormadığımız devirlerdeydik. Küçük evlerde kapuska, kırmızı biberin dudak, dil ve damak keyleyen, dağlayan, yani ağzı kızgın demirden geçiren ateşi dolayısıyla kış yemeklerinin ilk sırasında gelirdi. Bu zoraki bir ısınıştı. İşkenceyi andıran bir karın doyuruştu. Kapuska, yemek meraklısı büyük evlerde başka türlü yapılırdı. İribaş bir lahananın şeklini bozmadan içini ustalıkla oyarlar, bir kısmını çıkarıp yerine yağlı et parçaları yahut pastırma dilimleri koyarlar, kapatırlar. Güvecin ağzını da hamurlayıp küllü ateşte ağır ağır, tıkır tıkır, saatlerce bırakırlardı. Zamanı gelip de açtınız mı, bakardınız ne lahananın lahanalığı, ne pastırmanın pastırmalığı kalmış. Hepsi ilik. Ya bumbar, ya şirden, kendileri değil ancak atları Karagöz'deki tuzsuz Deli Bekir'in ağzında kaldı. Ortadan kalkan bir şey daha var, o da erişte. Nedir bu diye yeni nesil bayanların sormasını bekliyorum. Erişte, süt ve yumurta ile yoğrulup açılmış ve biraz da irmik karıştırılmış hamurların şerit eninde, nihayet serçe parmak boyunda kesilmiş, gene güneşte kurutulmuş şeklidir. Türk makarnasıdır. Onun bir de fırınlanmışı vardır, pilavı yapıldığı gibi ayrı bir çeşni vermesi için pirinç pilavına karıştırıldığı da olur. Anadolu kasabalarında eriştesiz ev yoktur. İstanbul'da da yoktu. Fakat bugün onunla kim uğraşacak? Hangi bayan? İşte bakkal dükkanlarında boy boy, biçim biçim, cicili bicili paketlerde makarna yığılı. Fakat hem masraf, hem lezzet, hem besin, hem de onurlu, hünerli ev kadınlığı bakımından aradaki fark ne büyük. Gato değil, krem ramverse değil, özenti bez çiçek değil, tarhana mantı erişte yapan öğünsün. Bunları yapabilenin kocası övünsün, yiyebilenler övünsün. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında yine Refik Halit Kara'ya kulak verdik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın. Thank you.
Hatıralar.